Merhaba sevgili dostlar, yeni bir C Kare ile karşınızdayız. Mühim Şeyler başlığıyla yaptığımız bu programda bu akşam Cemalettin Taşçı ile birlikte demokrasiyi konuşacağız. Son dönemde demokrasi ilerliyor mu dünya üzerinde, yoksa otoriter rejimler öne mi çıkıyor? Özellikle de ABD Başkanı, bundan önceki Başkan Trump'ın tutum ve davranışları demokrasiye olan inancı etkiledi, zedeledi. Yapılan seçim sonucunu beğenmedikleri için kongre baskını da ayrı bir tartışma konusu olarak karşımıza çıktı. Ama genel olarak baktığımızda pandemiyle de birlikte dünyada sanki otoriter eğilimler artıyormuş. Demokrasiye çok ihtiyaç yokmuş. Gücün merkezde toplanması çok faydalı bir işmiş gibi bir algı var, bir ya da bakış var. Acaba öyle mi? Demokrasi bize lazım mı? Ne kadar lazım? Nasıl mekanizma çalışabilir? Ya da pandemi bunu nasıl etkiliyor gibi konuları biraz konuşalım istiyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte.
Evet, demokrasinin geleceğini konuşalım diyorsun. Ben şimdi her zaman...
Sen geçmişe bir gidelim diyorsun.
Demokrasinin bir geçmişini bir konuşalım bakalım. Demokrasinin miladı olarak bu meşhur İngilizlerin, işte aristokratların, feodal beylerin krala bir takım dayatmalar, sınırlamalar dayatmasının işte belgesi olarak Magna Carta falan bir referans olarak gösterilir. İşte veya işte Antik Yunan'ın şehir devletleri, daha eskisinde olay nerelerde nasıl gerçekleşmişti olduğunu bilmiyoruz ama ana hatları itibariyle bizim bildiğimiz kadarıyla tarihte güçlü bir takım aileler toplumda diğer fertler hakkında, toplumun diğer fertleri hakkında karar verme yetkisini ellerinde toplamış idiler. Teknik olarak bakarsak keyfi bir takım yönetimler vardı. Ama işte bu keyfi yönetimleri sınırlama konusunda da çok eski tarihlerden gelen bir takım inisiyatifler var. Yani Musa'nın 10 emri de bunlardan. Bak kardeşim, oyuna bir kural koyalım. Bunun miladı olarak kabul edilebilir bir şey. Hammurabi kanunları var. İşte yani bir öngörülebilirlik olsun. Kim ne yaparsa bunun karşısında neyle karşılaşacağını biliyor olsun diye bir, yani dünyayı, insanlara ait dünyayı, insanlar arası ilişkileri bir dizi kuralla düzenlemek, öngörülebilir hale getirmek gibi inisiyatifler çok daha eskiden var. Yani keyfiliği önlemeye yönelik bir takım inisiyatifler var. Bunlar çok uzun süre, görünüşe göre çok uzun süre öyle çok da müessir olmamışlar. Dolayısıyla yani ne olmuş? Hammurabi kanunları olmuş ama sonrasında gelen firavunlar dünyayı, Mısır firavunları, Mısır'ı keyfi olarak yönetmişler. İstediklerinin kellesini almışlar, istediklerinin malına çökmüşler. Ama belli bir akıl da sergilemişler. Nil'in su baskınlarını düzenlemek, bu toprakları sulamak için bundan yararlanmak vesaire filan falan gibi işleri yapmışlar ki tebaalarının verimleri artsın, üretimleri artsın. Böylelikle de işte kendi zenginlikleri artsın. Şimdi bu... Kapsamda
bu bakınca, tamamen kendi çıkarını korumak adına daha çok yapılan, alınan kararlar, yoksa diğerlerinin rahat etmesi, huzura bulması için falan düşündüklerini zannetmiyoruz değil mi o dönemler,
yok, tabii
için?
Tabii, yani sonuçta aslında bugünün kavramlarıyla işte oralara baktığımız zaman iş çuvallıyor. Ben de şimdi mesela toplum diye bir kavram kullanıyorum ve işte oradaki şey bir toplum değil. Yani bugün nasıl bir takım çiftçiler traktörlerini veya traktörlerinden önce öküzlerini kendi malları ve işte enerji kaynakları, üretim kaynakları olarak görüyor idilerse, sonuçta o dönemin firavunları, kralları vesaire de insanları öyle görmüşler besbelli. Yani kendilerinin dışındaki, kendi ailelerinin dışındaki insanları öyle görmüşler. Yani nasıl sen öküzünün karnını doyurmak zorundaysan, onu çifte koşabilmen için karnını doyurmak zorundaysan, işte insanların da karnı doyurulması gerekiyor ve işte zaten de bütün sorumluluk o kadar. Karnını doyuracaksın. Onun kendi karnını doyurması için gerekiyor olan işleri de o yapacak ama işte o karnını doyurmasının üstündeki her şeye el koyacaksın. El koyma hakkın var. Yani seni sınırlayacak bir şey yok ortada. Ne oluyor? İşte seni sınırlayabilecek olan tek şey, o insanlar zaman zaman bir araya gelip isyan ediyorlar ve senin elindeki, avucunda ne varsa onları alıyorlar. Senin de boynunu vuruyorlar. İşte Kaddafi'ye yaptıklarını yapıyorlar. Sonra bir süre sonra bir başka Kaddafi bulup onun yerine getirip onun arkasına hizalanıyorlar. Çünkü işte evet, orada bir de bir otoriteye ihtiyaç var anlaşıldığı kadarıyla. Yani çünkü bir tabiata karşı bir sıkıntı var. Bir şeyleri merkezileştirmek gerekiyor. Nili kontrol etmek gerekiyor. Ya da işte Fırat'ta kanal sistemi kurmak gerekiyor. Bu herhangi birinin, bir grubun, bir kabilenin kendi başına yapabileceği bir şey değil. Daha çok kaynağı bir araya getirmek gerekiyor. Bunun için daha çok insanın bir araya gelmesi gerekiyor. Daha çok insanın emeğinin, artı değerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir bu, ikincisi de eşkıya var. Yani insanların bir kısmı da sonuçta başka insanların yaptıklarını yağmalayarak yaşıyorlar. Onlardan seni koruması gerekiyor birilerinin. Dolayısıyla böyle periyodik olarak otoriteye başkaldırmalar var. Nadir başkaldırma dönemleri var. Sonra o otoriteyi yeniden inşa etmiş insanlık. Ve böyle, ama o otorite inşa edildiği zaman da otoritenin sahibi açısından bakıldığında diğer insanlar üretim aracı. Artık onlar insan değil, onların bir aradalığı da toplum değil yani. Ama işte zenginlik belli bir seviyeyi geçtiği zaman, birikmiş olan zenginlik belli bir seviyeyi geçtiği zaman, sen o zenginliğe sahip isen, yani sahip olabileceğin ne var? İşte yat var, kat var filan falan, bitti yani. Oradan sonra da bir takım kıymetli insanları, insanlara sahip olmak. Atıyorum, iyi resim yapan birisi senin sarayında olsun veya işte yıldızları iyi okuyan, yıldızların dilinden anlayan birisi senin sarayında olsun gibi şeyler ortaya çıkmış. İşte buradan bir takım başka ara sınıflar ortaya çıkmış. Çok az, çok küçük olmak kaydıyla. Yani bir şeyler yazıp çizenler, resimler yapanlar, sanatçılar, bilim insanları vesaireler filan falan ortaya çıkmış. Dolayısıyla o birikim, insanların elindeki kaynak, artı kaynakların toplanıp, bir merkeze toplanıp konsolide edilmesi bir anlamda insanlık için faydalı sonuçlar da doğurmuş. Yani bu şeye benziyor, dağ başında, Anadolu'nun bağrında, dağ başında çok ince bir toprak tabakası var ve yani işte rüzgar erozyonuyla iyice zayıflamış bir toprak tabakası var. Zaten de uygunsuz bir rakımda ve erişilemez bir yerde. Bir işe yaramıyor insan açısından bakıldığında. Ama işte akarsular onları sürükleyip getiriyor. Çukurova yapıyor. Azdan alıp alıp alıp alıp çoğa doğru getiriyor. Ve işte sen de o çukurovada daha verimli işte ve daha çok toprağa sahip olup orada üretim yapıyorsun gibi. Yani azdan alıp çoğa vermenin de böyle bir yan ürünü de var yani. Ama ana hatları itibariyle esas mesele, sonuçta o iktidara sahip olanın bir tane derdi var. O iktidarı sürdürebilmek, dolayısıyla o insanların isyan etmesine mani olabilmek. Bunun için işte bir maharet gerekiyor. O mahareti sergileyebildiği ölçüde de bu sürdürülebilmiş. Ve arada da insanlar, işte bir takım marifetlere sahip olan insanlar da bir ayrıcalık elde edebilmişler. Nispi bir ayrıcalık elde edebilmişler. Ama yine de sonuçta dünyanın en iyi dalbantıysan ve veya dünyanın en iyi elmas tıraşıysan söz temsili, filancanın sarayında yaşıyorsan yine de sultanın ayağına basmaman gerekiyor yani. Canı sıkılırsa senin kelleni alabilir.
Alabilir ya da gönderebilir, sürgüne gönderir. Bütün yetkilerini yok edebilir. Evet. Bir de galiba o zamanki güç mücadeleleri, herhalde vatandaşın aşağıda kendi işinde gücünde olan, geçimini sağlayan insanların yukarıya itirazı, isyanı değil, ara kademedeki, diyelim ki bir yerin korunması için onu güçlendirdiği, silah verdiği, etrafında da adam topladığı insanlar belki daha çok itiraz ediyorlar, karşı koyuyorlardır.
Onlar işte zaten öyle başlıyor mesele. Yani sonuçta şimdi o sıradan insanların ellerindeki kaynaklar herhangi bir biçimde o güç mücadelesine girmeye yetmiyor ama elinde belli bir miktar kaynak olan, yani biraz daha imtiyaz sahibi olan, yarınını düşünmek zorunda kalmayan insanlar bu sefer ellerindekini arttırabilmek için kendi muadilleriyle dövüşüyorlar. Yani işte birinci vezirle ikinci vezir birbirleriyle dövüşüyorlar, birbirinin ayağını kaydırıyorlar ki işte o onun yerine geçecek falan filan, ya da onun malına bu el koyacak. Yani padişah ondan alacak, buna verecek filan. Dolayısıyla teknik anlamda bakacak olursak siyaset dediğimiz şey böyle başlıyor. Bir süre sonra bunlar, yani bir biçimde biriktirdikleri mala kralın el koymasına mani olmanın yollarını da aramaya başlıyorlar filan. Şimdi ama ana hatlar itibariyle böyle bir başlangıç noktasından geliyor insanlık ve bugün geldiğimiz noktayla aradaki temel fark ne? Buna işaret etmeye çalışıyorum. Şimdi bugün geldiğimiz noktada o günle kıyaslanmayacak kadar, oransal olarak o günlerle kıyaslanmayacak kadar çok insan tırnak içinde özgür. Kendi hakkındaki kararları kendisi veriyor. toplum hakkındaki kararları vermenin ötesine geçtim yani. Ya başka bir şeyden söz ediyorum. Bu toplum hakkındaki kararları vermekten başka bir şeyden söz ediyorum. Kendi hakkındaki kararları kendisi veriyor. İstanbul'da mı yaşayacak, Ankara'da mı yaşayacak? Efendim işte şu mesleği mi seçecek, bu mesleği mi seçecek? Kazandığı parayla ev mi alacak, araba mı alacak? İşte
kızını kimin evlenecek?
Yani kiminle evlenecek? Kızını kiminle evlendirecek? Yani şimdi bunlar, bu tür kararları o dönemde sonuçta kimsenin bu tür kararları verme lüksü bile yok yani. Bunların tamamı otomatiğe bağlanmış durumda. Birçoğu zaten hükümdar tarafından veriliyor. Bir kısmı da hükümdarın nispeten serbest bıraktığı örf, adet vesaire tarafından veriliyor. Yani o örf adeti de kontrol etmek de siyasetin bir aracı. Yani Osmanlı gittiği zaman işte Bosna'yı ele geçirdiği zaman Bosna'daki kuralları değiştirmeye kalkmıyor. Yani oranın örfünü, adetini değiştirmeye kalkmıyor. Hatta oranın güçlü ailelerini bir değiştirmeye de kalkmıyor. O ailelerin bir tanesini diğerlerinin üstüne çıkarıyor ve Bosna'yı onlar aracılığıyla yönetiyor. Yani yoksa hani Osmanlı bugünün devletinde olduğu gibi oraya bir vali, bir bürokrat vesaire falan yollamıyor. Sonuçta şimdi bu anlamda bakacak olursak beni esas ilgilendiriyor olan şey bütün bu tarih boyunca sistemli bir biçimde artmış, gelişmiş olan ama ancak son 300 yılda radikal bir biçimde, geometrik bir biçimde artmış olan şey insanların kendilerini ilgilendiren kararlardaki payları radikal bir biçimde arttı. Ve bu nasıl oldu? Önce aristokratlar kendileri hakkındaki kararları kendileri verebilecek duruma geldiler. Arkasından burjuvazi kendisi hakkındaki kararları kendisi verebilecek duruma geldi. Arkasından işçiler, orta sınıf vesaire kendisi hakkında kararları verebilir duruma geldi. Ve böyle bunlardan söz ederken de genel olarak erkeklerden söz ediyoruz.
Evet tabii. Yani, kadınlar daha henüz oyunda yok.
Evet. Son dönemde de kadınlar da kendileri hakkında kararları kendileri verebilir oldu. Burada çok bariz ve son 200 yılda çok ivmelenmiş bir şeyden söz ediyor olduğumuzu bilelim. Bizim bugün demokrasi diye bildiğimiz şey aslında teknik olarak son 150-200 yılda yani aslında bugünkü durum 150 yıl önce de yok da. Ama hani 150-200 yıl önce ivmelenmeye başlamış, geometrik olarak yükselmeye başlamış ve bugün biz oraya gelmişiz yani. Hani demokrasi iş göremez, iş görmüyor falan böyle bir takım geyikler dönüyor. Sonuçta bu insanlık tarihi açısından son derece kısa bir dönemden bahsediyoruz. Böyle bakarsak şunu söyleyebiliriz. Çok uzaktan bakan, Mars'tan bakan birileri olsaydık, dünyaya Mars'tan gelmiş birileri olsaydık şunu diyebilirdik. İnsanlık böyle bir eğri çizmiş. Bu demek ki şimdiki demokrasiyi sürdürmesi bu arzi bir şey yani insanlık tarihinde. Bunun sürdürülmesi zordur. Kestirmeden yeniden eski alıştığı düzene dönecek diyebilirdik. Veya yine işte Mars'tan gelmiş ve bu grafiği gören birisi olsak şunu diyebilirdik. İnsanlık uzun bir zaman boyunca bir şeyleri biriktirmiş ve bu şimdi bir geometrik büyümeyle geliyor. Bundan sonra da böyle devam eder. Dolayısıyla bu demokratikleşme hali devam eder. Artarak devam eder. Yani artarak devam eder ne demek? İnsanlar kendileri hakkında daha çok kararı özgürce verebilirler ve daha çok insan bunu yapabilir. Yani İki şeyi birbirinden ayırıp toplamamız gerekiyor. Bir, Türkiye'de 80 milyon kişi yaşıyor. Bunların 40 milyonu kendi kararlarını verebiliyor iken 70 milyon olacak. Bu sayı artacak. İkincisi de bu 70 milyonun kendisi hakkında karar verdiği alanlar genişleyecek. Şimdi birçok konuda kendimiz hakkında kararları biz veremiyoruz yani. Düne göre daha çok veriyoruz ama bugün yani atıyorum önümüze bir takım seçenekler sunuluyor seçimde. Bu seçenekler arasından seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Bu seçeneklerin 30 tane değil de 300 tane olması durumunda kendi hakkımızdaki kararlar manzumesi genişlemiş olacak filan gibi. Yani.
Ya da biz birisine seçilmesi için önerebilmemiz lazım. Gibi. Belli sayıdaki vatandaş olarak bizim kendi bölgemizden. Siz tamam şunları önümüze getiriyorsunuz seçin diye ama biz de şunları öneriyoruz seçime katılsınlar diye bilecek bir döneme de gelebilir.
Gele mesela sonuçta ama kendi şahsi kararlarımıza bakacak olursak şimdi şu bilgisayarımı bu bilgisayarımı alacağız gibi bir soruyla karşı karşıya kaldığımızda aslında bütün opsiyonlardan haberdar olmamak ya da var olan opsiyonların tamamına erişememek çünkü işte o dağıtıcının bize o bilgisayarı ulaştıramaması gibi bir dönemden bütün opsiyonlara daha çok opsiyona ulaşabilmek gibi bir durum vardı. Yani bunun tipik misali şu IBM. Dünyada işte bilgisayar denen şeyin jenerik adı olarak kabul edilecek kadar sektöre hakim bir şeydi. Ve bu Türkiye'de de dünyada da genel olarak böyle işte hani çok aydınlanmacı kafayla dünyayı okuyanlar açısından bakıldığında yani IBM'in bilmediğini siz mi bileceksiniz denen, Tanrı yerine konan bir özneydi. Bu pozisyonu nasıl elde etmişti? Hikayesi uzun ama Pentagon tarafından seçilmiş ve desteklenmişti. Dünyadaki bilgi işlem sektörünün geleceğini hissetmişti Amerika, fark etmişti ve işte o sektörde çok geriydi Avrupa'ya göre. IBM'i seçti, destekledi. IBM bu kamu kaynaklarıyla böyle bir tür imparatorluk yarattı. Sektör hakkında, sektör demeyelim, bilim dalı hakkında, bilgisayar bilimleri hakkında sözü olan, ne kadar omuzu apoletli yani işte profesör vesaire falan varsa bunların tamamını maaşa bağladı. Ve onlar yazıp çiziyorlardı. Onlar IBM portföyünde onları bulundurduğu için böyle her şey IBM'in kontrolünde gibi görünüyordu. Ve bu IBM bir garajda işte bir takım çocuklar bilgisayar yapmaya başladığında kişisel bilgisayarların istikbali hakkında bir araştırma yaptırıyor ve şunu buluyor. Bütün bir gelecek boyunca dünyada 5000 tane kişisel bilgisayara talep olacak. Dolayısıyla bu alana yatırım yapmaya ihtiyaç yok.
Yok.
Böyle bir, yani burnundan akıl aldırmayan IBM böyle bir araştırma yaptırıyor çok uzmanlara ve ortaya çıkan sonuç bu kadar fahiş bir hata. Yani IBM bu araştırmayı yaptırdıktan 3 yıl sonra dünyada 5 milyon tane bilgisayar her yıl tüketilmeye başlıyor. Yani. Bütün gelecek boyunca 5 bin talep olacak denen şeye böyle fahiş bir talep oluyor. Şimdi IBM burada...
IBM burada çok kibirli olduğu için mi bunu yapamıyor? İki, kullandığı bilim insanları yöntemi düzgün bulamadıkları için mi ölçemiyorlar gerçek talebi? Üç, insanlar böyle bir talebi dillendirmiyor mu ihtiyaç olmadığı için? O sırada ihtiyaç duymadıkları için.
Böyle bir talebi dillendirmiyor. Nasıl dillendirsinler? Yani şimdi
zaten yok.
Ortada böyle bir ürün yok. Dolayısıyla kimse bunu dillendiremiyor. Ya bana şöyle bir şey verin diyemiyor yani. Bunu ölçüyor o uzmanlar kimlerse. Öteki tarafına baktığın zaman adam profesör olmuş. Dolayısıyla donmuş zihni. Yani artık o bildiği şeyin o alandaki nihai şey olduğundan şüphesi yok. Durmadan onu anlatıyor ve oradan bir statü elde etmiş. O bildiği şeyin tartışılır olması işine gelmez. Bu yani bilimin bürokratikleşmesinin tabii sonucudur. Bütün bürokrasilerin tabii sonucudur bu yani. Hani böyle akıllı insanlar karar versin, bilgili insanlar karar versin diyenlerin asıl üzerine yoğunlaşması gereken hikayelerden birisi bu olduğu için. Ve bu defalarca her alanda tekrarlandığı için bunu vurguluyorum yani. Ama işte orada 3-5 çocuk, ya kardeşim burada bu entegre devreleri şöyle değil de böyle bir araya getirirsek, böyle bir bilgi işlem aracına sahip oluyoruz, öyle 1 milyon dolar yıllık kira ödemek zorunda değiliz yani.
Değil.
Zaten ona gücümüz yok ama 1 milyon dolarlık yıllık kirayı ödeyebilecek gücümüz olmadığı için bilgisayara ulaşamıyoruz. Ama biz de bilgisayarla oynamak istiyoruz, yani kod yazmak istiyoruz, mutlu oluyoruz. Ama yani o zaman da zaten buna ihtiyaç yok. Şu entegre devreleri böyle bir araya getirirsek, aha bak işte bir bilgisayar oldu diye yapıyorlar. Kendileri için yapıyorlar. Yani böyle birilerine bunu satacağız, köşeye döneceğiz falan diye hayalleri yok yani. Yapıyorlar ama onların o kadar da sadece kendilerinin ibareti olmadığı, orada burada başka insanların da o imkanlara ulaşırsa bunu talep edeceği ortaya çıkıyor. Ama şöyle bir IBM'in baktığı yerden bakıldığında, o burnundan kıl aldırmayan IBM'in baktığı yerden bakıldığında şöyle bir haklı tarafı var. O bilgisayarları kullanabilmek için bilmem kaç yıllık eğitim gerekiyor. Evet. IBM'in bilgisayarını kullanmak için. O eğitime de herkes hakkını veremiyor. Yani böyle çok seçme nüfusun, çok seçme evet. insanları, kendilerine erişilme zeka sahipleri falan öyle görünüyor yani. Şimdi nasıl Facebook'u yapanlar öyle görünüyorsa. Dolayısıyla şimdi orada bir imtiyazlı bir alan yaratılmış ve o imtiyaz alan kendi kendisini doğruluyor. O da diyor ki yani bu kişisel bilgisayar yayılmaz. Yayılmaz deyince yatırım yapılmıyor. Yatırım yapılmıyor ama ötekiler yapınca, birdenbire o pazar patlayınca IBM şimdi bir dakika biz geç kaldık. Asıl büyük pazar orada. Yani biz burada yılda 30 tane bilgisayar satıyoruz. Her birisini işte yılda 1 milyon dolara kiralıyoruz. Çok para kazanıyoruz falan ama burada herifler 5 milyon bilgisayar satıyorlar. Yani her birisinden 100 dolar kazansalar da olağanüstü bir pazar yani. Bu IBM'in pazarından daha büyük bir pazar. Bizim buraya girmemiz gerekiyor diye karar veriyorlar. IBM'in o bürokratik yapısı icabı ne yapılması gerekiyor? Demek ki şimdi oraya girmek için önce bir bilgisayar tasarımı yapılacak. Arkasından işte bunun çevre birimlerinin tasarımları yapılacak her birisinin. IBM her şeyi kendisi yapmaya çok hevesli bir kurum. Yani monitörü de o yapacak, klavyeyi de o yapacak. O zaman fare yok. İşte ne varsa her şeyi, bütün çevre birimlerini o yapacak. Bir masaya yatırıyorlar. Bütün bunları yapmak için gerekli işleri yaparlarsa bu iş 20 yıl sürecek. 20 yılda pazar alıp başına gitmiş olacak. Tarihinde ilk ve son defa olmak üzere IBM şöyle bir bu işle görevlendirdikleri kişinin zorlamasıyla şöyle bir karar veriyor. Biz standartları koyalım arkadaş. Bu bilgisayar bileşenlerini kim üretirse onlardan satın alalım. Evet. Bu standartta uygun olanları satın alalım, monte edelim. IBM logosuyla satalım. Bunu yapıyor ve dünyadaki bilgi işlem pazarı, kişisel bilgi işlem pazarı aniden, zaten çok göz kamaştırıcı bir şekilde aniden patlıyor. Burada hikaye hep şöyle anlatılıyor. Mesela Steve Jobs tarafından olay şöyle anlatılıyor. Anlatıldı hep. İşte IBM, Olympus, Olympus'taki tanrılar, Prometheus, Steve Jobs ve arkadaşları. Asıl Steve Jobs'ın zaten orada hiçbir hükmü de yok yani. Steve Wozniak ve diğerleri yapıyor işi. Steve Jobs iş pazarlama tarafında. Ama işte kendisini de pazarlıyor arada ve kendilerini işte böyle Prometheus, yani tanrıların elindeki ateşi sıradan insanlara ulaştırmış insanlar olarak. Halbuki çok büyük fiyatlarla satıyorlar Macintosh'ları. IBM piyasaya bu yolla girince işte $5,000, $10,000 alan kişisel bilgisayar fiyatları $1,000'a düşüyor. Ya da IBM de tabii $1,000'a satmıyor, $3,000'a satıyor. Ama bu sefer şu oluyor yani. O IBM bileşenlerini üretenler, yahu kardeşim biz niye bunu IBM'e verelim? İşte $1,000'lık malı, $800'lık malı IBM'e vereceğiz. O $3,000 yapacak, $2,200 kazanacak. Biz bunları monte edelim, $1,000'a satalım, $200 kazanalım diyorlar. Hatta onu da geçiyor olay. Dünyanın taşrasında çocuklar o bileşenleri alıp kendileri monte edip kendi bilgisayarlarını yapmaya başlıyorlar. $800 yapıyorlar yani bilgisayarlarını. Ve olayı dolayısıyla hani tırnak içinde mevzumuzla ilişkilendirelim. Demokratikleştiren, seçenekleri çoğaltan, o karar vermeden gelmiştik buraya. Karar vermeyi anlamlı kılıyor olan şey seçeneklerin çoğalması. Şimdi bizim seçeneklerimizi çoğaltan, reel olarak seçeneklerimizi çoğaltan IBM'in kararı oldu. IBM'in bizim seçeneklerimizi çoğaltmak gibi bir derdi yoktu yani. O sadece Macintosh'un yanına IBM'i koymak gibi bir sıkıntısı vardı. Çaresiz kaldığı için bir yol izlemişti. O yolun yan ürünü olarak birdenbire bu bilgisayarı Macintosh veya IBM gibi böyle dahilerin bir araya getirmesine gerek yok kardeşim. Ayrıca bu şöyle çok deha falan da gerektirmiyor. Bak herkes yapabiliyor bunu. Sıradan insanlar bunu yapabiliyorlar. Öyle bilmem kaç yıl, bilmem hangi Harvard'larda, şuralarda, buralarda eğitimi de gerekmiyormuş. Ve bunu kullanmak konusunda olay çok daha kolaylaştırılabilirmiş. Yani IBM'in, Macintosh'un falan böyle çok sofistike kullanım gerekiyor olan halleri de zaten bir tür illüzyonmuş. Bunu herkes yapabilirmiş. Fark ettik. Şimdi orada birdenbire bilgisayar alanında bir demokratikleşme gerçekleşti. Şimdi demokratikleşme derken demek ki kastettiğim ne? Bizim opsiyonlarımızın çoğalması ve bu opsiyonların çoğalması demek aynı zamanda ne demek? Benim kendi sıradan özelliklerimle pazarda alıcı olarak fikrin, sanatın, ürünün falan neyse siyasi pozisyonun sıradan insan olarak o pazarda yer alabiliyor olmam. Yani bakan olmam için mesela bütün bu kategorinin içine sayın. Bakan olmam için ailemin aristokrat olması gerekmiyor ise bu demokratikleşme yani. Dolayısıyla bu anlamda bakacak olursak herkesin kendi kararlarını verme, kendisine bir kariyer planı yapma vesaire falan gibi imkanları iki boyutta da arttı. Bir, daha çok insan bu imkanlara sahip oldu. İki, her insanın karar yelpazesi genişledi yani. Benim şimdi demokrasi derken kastettiğim şey bu. Ama demokrasi ölüyor mu acaba filan? Demokrasinin sonuna mı geliyoruz acaba diyenlerin kastettiği demokrasine, bunun da demin IBM'in örneğini bir sembol olarak verdim. Onu kullanacağım yine. Şimdi bir sembol olarak da şunu vereyim. Şimdi 2010 filan civarı Aydın Doğan'ın üzerine gidip duruyor Erdoğan. Aydın Doğan anladığım kadarıyla Ertuğrul Özkök üzerinden bir tür antant arıyor. O sırada bir Kürt meselesi filan bir şeyler gündeme geldi ve Ertuğrul Özkök bir köşe yazısı yazdı. Böyle hani her zamanki üslubuyla böyle nötr. O zamanlar bir de modasıydı ya Ertuğrul Özkök'ün, nehir kenarındaki filozof. Nehir kenarında oturmuş bir filozof gibi yani işte Türkiye'nin hallerine içlenerek izliyor olan bir edayla. Ya işte bak şöyle olsa böyle olsa ama işte olmuyor bu demokrasiler. Büyük problemleri çözemiyorlar gibi bir yazı yazdı. Yani hani yazının şeyi çok netti Erdoğan'a. Ya bak biz seni destekleyelim, sana ortaklık yapalım yolunda. Yani bu açılım, Kürt açılımı vesaire falan gibi konularda ayağına dolanmayalım. Hatta ona destek olalım ama sen de bizim tepemizdeki şu Damokles'in kılıcını çek yani. demeye gelen bir yazı yazmıştı. Yazının asıl şeyi beni ilgilendirmiyor. Ama oradaki kavrayış çok yaygın bir kavrayış. Yani demokrasi büyük problemleri çözemiyor. Tamam, şimdi ne demek demokrasi büyük problemleri çözemiyor? Yani işte işsizliği çözemiyor mesela şimdi. Yani işsizlik çözülebilir bir problem veya Kürt meselesi çözülebilir bir problem. Bunu demokrasi çözemiyor yani. Böyle bir zihinsel kod. Yani nasıl çözeceğiz peki Kürt problemini? Yani demokrasiyi devre dışı bırakacağız. Bir tane eli sopalı birisi gelecek. Böyle mi çözeceğiz? Yani benim tarifimle söyleyeyim. İnsanların kendi kararlarını ve toplum hakkındaki kararlarını, kararlara katılmalarını sınırlayarak mı çözeceğiz Kürt meselesi? Çözemezsiniz. Ama şimdi bunu demokrasiyle çözemiyoruz demeyip demokrasi bu işleri çözemiyor diyerek böyle bir demokrasi algısı yaratıyor. Bunu kim yaratıyor? Bir takım elitler. Yani işte Aysun Kayacı çıkıyor diyor ki daha önceden söylenmiş laf. Yani o Aysun Kayacı'ya mal edildi. Dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir mi diyor. Yani karar verme şeyini tamam, çoban kiminle evleneceğine kendisi karar versin. Hatta aslında o da biraz riskli ama şimdilik oraya bulaşmayalım. Şu toplum hakkındaki kararlara karışmasın. O kararları biz Aysun Biller olarak verelim. Sonra yani işte belki hani çobanın kiminle evleneceğine de biz karar vermek isteyebiliriz. Yani o bilahare olacak iş. Ama yani bu karar verme mekanizması, toplum hakkındaki karar verme mekanizması dağılmasın yani. Biz verelim yani. Biz kim? Biz işte yani okumuş, yazmış, biliyor olan böyle hani baktığın zaman gözünü alamadığın kim varsa bunlar. Şimdi bunu neden böyle yapalım? Çünkü biz akıllıyız, bilgiliyiz. Yani herkes akıllı ve bilgili olduğu zaman zaten herkesle paylaşırız yani. Ama şimdi öyle değil. Şimdilik öyle değil. Yani şimdilik bilmeyen karışmasın. Bu mantıkla baktığımız zaman biz aristokratlarda tam da böyleydi. Yani Osmanlı sarayında, yani Osmanlı ülkesinde en iyi eğitimli olan Osmanlı şehzadeleriydi yani. Dolayısıyla da bu mantıkla bakınca zaten o Osmanlı şehzadeleri babalarından devralıyorlardı devleti ve onun sittin sen öyle gitmesi gerekiyordu. Yani o zaman Aysun Kayacılara da yer yok yani. Bana da yer yok. Çünkü yani bu iş en iyi eğitimler, en iyi kararı verecek gibi bir denklem kurduğun zaman sittin sene o aristokratların daha yani sarayın o hadi genişledi aristokratların elinde kalır. Yani Fransa'nın aristokratlarının herhangi birisinin çocukları baldır çıplaklardan çok daha iyi eğitimliydi ve yani daha medeni miydiler? Evet öyleydiler. Yani ince miydiler? İyi müziği ayırt edebilecek kabiliyete sahip miydiler? Öyleydiler. Daha bilgili, eğitimliydiler. Her bakımda seçkindiler. Yani sonuçta bulundukları pozisyonu kendi içlerine sindirebilmeleri için zaten öyle olmaları gerekiyordu. Ama şimdi o aristokratların aristokrat olarak o statülerini korumalarına bugün karşı çıkacaksın. Ne kadar biçimsiz bir sistemmiş o öyle. Babadan devredilerek falan seçkinler kendi aralarında kararları veriyorlar. İnsanları da eziyorlar ah vah vah falan gibi böyle bir pozisyona oturacaksın. Sonra da ama çoban dışarıda kalsın diye. Niye? Çünkü sen aristokrat oldun yani. Senin aristokratlığın babadan devretmiyor, diplomadan devrediyor diye böyle. Burada bir tür ekstra haklılık icat ediyorsun da ya da yani senin bacakların güzel diye yani. Bir ekstra haklılık icat ediyorsan böyle bir şey yok. Sonuçta baldırı çıplaklar ve işte Aysun Kayacılar, biz, yani ben şimdi sonuçta sıradan bir ailenin çocuğu olarak okudum, bir şey oldum. Oldum mu ben bilmiyorum ama benim diplomam karşısında birileri eğildiği için ben kendime bir şey oldum zannediyorum. Var mı bunun ölçütü yani? Hangi konuda bir çobanın benden daha iyi karar vereceği veya vermeyeceği konusunda bir ölçüm yapabiliriz? Bunları bilmiyoruz. Bunlar kendi kendimize vehmediyoruz yani.
De hangi karar? Yani bir sürü karar var.
Evet. Sonuçta şimdi demokrasiyi sorgulamaya açmış olanlar istisnasız. Tamamı aha o bu demokrasiyi daraltalım kardeşim diyenler bizi içeride tutacak kadar daralsın. Biz dışarıda kalmayalım. Olabildiği kadar da az kişi içeride kalalım yani. Ama ben kalayım. Daha bu. Ben Ertuğrul Özkök'ün o yazısına gönderme yaparak akşamda demiştim ki kardeşim demokrasi problem çözmez. Yani senin zaten demokrasi anlayışın sakat. Öyle problem çözecek demokrasi diye bir özne yok. Demokrasi problemlerini kendisi çözebilen toplumlar yaratır. Demokrasinin varlık sebebi ve daha doğrusu bir performans göstermiş olması buradandır. Niye demokrasi benim tarif ettiğim anlamda yani karar verme yetkisinin dağılması, yayılması, derinleşmesi anlamında demokrasi niye 150 yılda bu kadar olağanüstü ivmelendi? Aradaki kesiklere yani Nazilere, faşistlere vesairelere rağmen.
Savaşlara rağmen diyorum.
Onların üstesinden gelip yaygınlaşmayı sürdürdü, derinleşmeyi sürdürdü. Çünkü başarılı oldu. Yani ne anlamda başarılı oldu? biz daha az ölüyoruz, daha uzun yaşıyoruz, birbirimizi daha az öldürüyoruz. Efendime söyleyeyim, işte daha zenginiz, daha sağlıklıyız, çocuklarımız ölmüyor, çocuklarımızı eğitebiliyoruz, daha tatmin edici hayatlar yaşıyoruz vesaire vesaire. İşte bütün bunlar insanların istedikleri şeyler ve daha çok insan bunları bulduğu zaman, yani işte daha çok bilgisayar üretebiliyoruz, bunları daha ucuza üretebiliyoruz ve o bilgisayarları kullanmayı öğrenebiliyoruz. Şimdi adam bana diyor ki tamam, ne olacak ki o bilgisayarları kullanmayı öğrenip oyun oynuyor. Ya sana ne kardeşim, adam oyun oynamak istiyor. Ayrıca senin kullandığının daha soylu bir kullanım olduğuna dair kanaat nereden çıkıyor yani? Ayrıca da o oyun oynamak için o bilgisayara talip olmasa bilgisayarların fiyatları 1000 dolara düşmeyecek. Sen o soylu işlerin için bilgisayar satın alamayacaksın. Sonuçta herkesin kararlarının doğru olması gerekmiyor. Yani senin kafana göre doğru olması gerekmiyor senin o karar opsiyonlarına sahip olman için. Tekrar söylüyorum. Dünyada bilgisayar oyunları diye bir şey olmasa ve bu bilgisayar oyunları yüzünden insanlar bilgisayar talep etmeseler, biz hiçbirimiz bizce çok soylu görünen, işte böyle YouTube'da siyasi analizler falan izlemek gibi işleri yapacağımız bilgisayarı satın aldığımız paraya satın alamayız ve birçoğumuz da bu yüzden alamayız yani. Bu böyle teker teker her bir öznenin kararının analiziyle anlaşılabilir bir şey değil. Sen buradan topyekun bir hasılat çıkıyor. Bu hasılat, topyekun hasılat, herkesin menfaatine olan bir hasılat. O bilgisayar oyunu oynuyor, öteki bilgisayarda porno film seyrediyor, benimki bilgisayarda şunları yapıyor. Ayrıca da bu süreç içinde zaten o oyunu yazanlar geçimlerini sağlıyorlar. Ekstra sadece bilgisayar kullanımıyla ilgili değil yani. O bilgisayar sektörü nedeniyle bir de geçim sağlama işi var. Ve işte o süreç içinde birileri de, eğer bilgisayarlar o kadar yaygınlaşmasa, o kadar ucuzlamasa, o kadar yaygınlaşmasa, birileri interneti yapamayacak. İnterneti yapamayınca bunun uzantısı olarak işte şimdiki akıllı telefonların olmayacak gibi, böyle bütün bunlar bu 150 yıl içinde oldu. Biz sonuçta
hatta son saydıkların 30 yıl içerisinde oldu.
İşte ivmelendiği için, geometrik olduğu için bunların çoğu zaten 30 yıla birikti dediğin gibi yani. Ama işte o 100 yıl önce o bilgisayar konusundaki araştırmalar yoğunlaşmamış olsa, işte 70 yıl önce IBM Pentagon tarafından öyle fonlanmamış olsa falan, bunlar olmayacaklardı. Ama ana hatları itibariyle tekrar IBM örneğine döneyim. Benim açımdan demokratikleşme demek çok net olarak olabildiği kadar çok insanın bütün pazarlara, yani sadece üretim, hizmet vesaire pazarlarına değil, imtiyaz, saygınlık, bilgi, akla ne geliyorsa bütün bu pazarlara olabildiği kadar eşit şartlarda erişmesidir. Ve dolayısıyla da kendi kararlarını verebilmesidir. Böyle bakınca biz bütün o Magna Carta'lar, efendime söyleyeyim işte diğer siyasi açıklamalar bir tarafa, reel anlamda son işte 150 yılda demokratikleştik. Bu demokratikleşmenin geriye doğru gittiğini, şimdi zaten işte bu Trump meselesi yüzünden vesaire yüzünden, bunun Macaristan'da Orban'ın, işte bilmem Türkiye'de Erdoğan'ın, Polonya'da bilmem kimin falan yükselmesinden yola çıkarak bu demokrasiler böyle olmuyor. Bak, demokrasi diyorsun, işte insanlara karar yetkisini devrediyorsun ama onlar Orban'ı seçiyorlar, Erdoğan'ı seçiyorlar falan gibi gerekçelerle bu iş böyle olmamalı diyenler tamamı, tekrar söylüyorum, bir takım seçkinler. Burada şimdi sıkıntının birkaç tane boyutu var. Birincisi şu: Erdoğan'ı seçmemizden rahatsız olan, yani toplumun Erdoğan'ı seçmesinden rahatsız olanların, dolayısıyla toplumu bu oyunun dışında bırakmaya bunu delil olarak gösterenlerin dayanağı ne, yani alternatifi ne? Trump'ın Clinton'dan daha az hak ettiği şey ne? Karine ne? Neye yaslanarak buna hükmediyoruz? Çünkü işte orada bir akıllılık hemen önümüze konuyor. Yani birileri var, bilimseller, işte akıllılar, iyi eğitimliler. İyi de işte yani IBM örneği gösteriyor ki tam da o yüzden IBM absürt işler yapıp bize absürt şeyler dayattı. Eğer biz bilim insanlarına, çok bilenlere, bu konuda en çok bildiği, tespit edilmiş olanlara işimizi bıraksaydık, şu anda bilgisayarlara hala milyon dolarlık cihazlar olacaktı. Ve hiçbirimize erişemeyecektik yani. Ama tabii burada...
Zaten 5-10 yıl içerisinde IBM'dekilerin çok fazla bilmediği de ortaya çıktı. O garajdaki çocukların bir süre sonra çok daha iyi bildikleri, bilgiye ondan daha fazla hakim oldukları da anlaşıldı yani.
Tabii bilgiyi onlar ürettiler artık oradan sonra. Buradan şunu anlıyoruz ki muhtemelen o çocuklar onların öğrencileriydi. Evet. O adamların öğrencileriydi yani. Ama İşte demokrasi dediğin şey zaten bu. Yani böyle bir hiyerarşiyi tanımama lüksünü sağlıyor sana. Aksi halde durmadan birileri yukarıda, birileri aşağıdaki birilerine direktifler sağlayacak ve aşağıda birilerinin hakkında bir takım başka fikirler varsa o fikirler hayata geçemeyecek. Bu konuda en tipik şeylerden bir tanesi. Bu, hani, bence IBM misali her şeyi anlatıyor. Ben burada yeterince anlatamıyorum yani. Ama misali anlamışlardır izleyenler ve oradan kendi kendilerine bunu çoğaltabilirler diye düşünüyorum. Ama bu sadece IBM ve teknoloji alanında bir şey değil. 1900 yılında ya 1800'lerin sonlarında mesela Heisenberg fizik okumaya karar verdiği zaman hoca ona diyor ki ya fiziği niye seçtin? Fizik konusunda biz her şeyi bulduk artık. Yani bu alanda yapılacak, bulunacak bir şey kalmadı. Hani birkaç tane ufak tefek problem var işte. Kara madde radyasyonu falan filan. Onları da çözdüğümüz zaman fizikle ilgili bir problemimiz kalmayacak. Hani kendine yazık ediyorsun fiziği seçmekle diyor yani. Bu 1900'lerin başında oluyor yani. 1800'lerin sonunda. Sonuçta bu söylendikten 10 yıl sonra kuantum mekaniği patlıyor. Kuantum fiziği ya da 15 yıl sonra. O kuantum fiziğinin patlatanlar işte Heisenberg'ler falan 20'li yaşlarındaki çocuklar. Dolayısıyla buna çocuk bahçesi fiziği deniyor literatürde. Kindergarten fiziği deniyor. Çünkü çoğu Alman, çoğu değil tamamı Alman, Almanca konuşan insanlar o tarihlerde. Ve hepsi çocuk yaşta. Kuantum kavramının adının konmasına yol açan Planck hariç tamamı çocuk yaşta. Neden bu böyle olduğu eşeleyenlerden bazılarının bulduğu şey açıklama şu. Bir Dünya Savaşı oldu. O anlı hocalar gittiler öldüler savaşta. Hani fizikteki her şey bulunmuştu diyenler savaşta öldüler. Dolayısıyla onların yerine gelen gençler böyle her şeyi biliyormuş gibi konuşanların etkisine maruz kalmadılar. Oradan da kuantum fiziği çıkma şansı buldu. Şunu demeye çalışıyor. Eğer o adamlar ölmeseydi bu çocukları zehirleyeceklerdi. Yani kuantum işlerini. Çünkü hakikaten absürt bizim dünya kavrayışımızla hiçbir akrabalığı yok gibi görünen absürt bir teoriydi yani. Öyle hala öyle.
Evet. Kuantum yani o zaman şu anlaşılıyor. Yani birisi eğer çok hakim ise belirliyor. Kendisinden sonraki gelenlerin de nasıl davranacağını düşüneceğini din kurallarını ortaya koymuş oluyor. Onun dışına çıkamıyorsun. Ona aşmanın yolu o kişinin ortadan kalkması. Bu durumda da demokrasilerin gelmesi için bazı insanların ortadan kalkması mı gerekiyor?
Yani burada şimdi kuantum fiziği misalindeki şey ne? O çocuklar normal üniversite bürokrasisinin içinde, üniversite bürokrasisi demokratik değil. Hiyerarşi. Değil. Çocukları biçimlendirebiliyorsun. IBM misalinde olay nasıl gerçekleşiyor? IBM de hiyerarşik bir örgüt ama işte, teknoloji alanında üniversite dışında da bir takım alanlar var. Kendi garajında bunu yapabiliyorsun. Evet. Ama şimdi kendi garajında bilim yapamıyorsun yani. Dolayısıyla üniversitenin hiyerarşisi olayın demokratikleşmesine izin vermiyor. Ama eğer demokratikleştirebilirsen bilim alanında da bu darboğaz ortadan kalkacak. Dolayısıyla bu her alan için böyle. Demokratikleştirdiğin zaman zırva fikirleri olanlar, zırva akılları olanlar da ha ben de yaparım diye ortaya çıkacak. Ama esas mesele şu, burada hangisinin zırva olduğunu, hangisinin olmadığına karar verecek olan piyasa. Halbuki Trump mı, Clinton mı sorusuna cevabı dışarıda bir yerlerde, piyasa dışında bir yerlerde vermek isteyenler bize şimdi demokrasiyle olmaz bu iş diyorlar. Burada piyasa derken tekrar vurgulamam gerekiyor yani. Sadece iktisadi bir şeyden söz etmiyorum. Fikirler piyasası, efendim işte imtiyazlar piyasası. Ben kendi imtiyazımı, kendi saygınlığımı müzik yaparak, ötekisi karikatür çizerek, bir iki YouTuber olarak, falanca kendi atölyesindeki en iyi işçi olarak vesaire. Herkes kendisine bir kariyer planı yapabilir. Yapabiliyor ise o sistem, yani bütün piyasalardan söz ettiğim zaman bu tür piyasaları da kastediyorum. Ve bu piyasaların tabii ki olmazsa olmazı iktisadi piyasalar. Şimdi iktisadi piyasalarda da diğer piyasalarda da insanlar yanlış kararlar verebilirler mi? Yani atıyorum bir atölyede ben en iyi tornacı olacağım diye kendisine bir kariyer planı çizmiş olan çocuk aslında futbolcu olmaya kalksa hem çok daha iyi bir futbolcu olacak hem insanlara çok daha birçok insanı mutlu edecek ve üstelik de kendisi çok daha zengin olacak olabilir. Ama bu onun alanına girmedi. Ufkuna girmedi ve bunu yapmaya teşebbüs etmedi. Olabilir mi? Olabilir. Ama bunu hiyerarşik bir hale getirdiğin zaman zaten bu ihtimali ortadan kaldırıyorsun. Esas mesele burada. Dolayısıyla şimdi insanların yaptıkları yanlış seçimlere yaslanarak, teker teker insanların yaptıkları yanlış seçimlere bakarak, bu seçimleri bu insanlardan sakınmak gerektiği, bu seçme hakkını insanlardan sakınmak gerektiği iddiası tamamen zırva bir iddia. Ve bu doğrudan doğruya aristokratların zamanında baldırı çıplakları oyunun dışında bırakmak için kullandıkları argümanın bir benzeri yani. Aristokratlar da tas tamam aynı akılları yürüterek, yani bak bunların eline kalırsa bu dünya kaosa gidecek falan filan. Ya da zaten kaosa gitti şimdi, bak görüyorsunuz. Şimdi de kaos görüyorlar. Halbuki olan şey, yani işte orada Amerika'da birileri kardeşim beni de hesaba katacaksın diyor. Türkiye'de birileri kardeşim beni de hesaba katacaksın diyor. Ve bu burada kalmayacak. Yani o adam hesaba katılır olduğu zaman o adam olarak kalmayacak. Nasıl ki işte Bozniyaklar Macintosh'u yaptıklarında, yapmaya başladıklarında kim idiyseler öyle kalmadıkları gibi. Veya işte neydi Zuckerberg Facebook'u yapmak için yola çıktığında bir Zuckerberg'ti. Hayali bile değildi bu çapta bir şey. Sonuçta o da bu süreç içinde değişiyor. Ve esas mesele zaten değişimdir yani. Ve işte tam da bu anlamda bak biz demokratikleştikçe hepimizin menfaatine olan değişim zincirlerinden boşanabildi. Dolayısıyla 150 yılda insanlığın bilmem kaç 10 bin yılda kat etmediği kadar çok mesafe kat ettik. Ben böyle söylediğim zaman da ne deniyor? Zaten işte kaos var ve insanlıkta berbat bir yere geldi. Ya şimdi bu berbat bir yere geldi diyenleri defalarca konuştum. Berbat bir yere geldi diyenleri bir yol olsa da 1950'ye yollayabilsek, 1880'e yollayabilsek, 1780'e o aristokratların burnuna kıl aldırmadığı Fransa'ya yollayabilsek yani. Bulmuşuz, bunun sanki bütün tarih boyunca geçerliymiş olduğunu varsayımıyla, bizim elimizdekiler sanki bütün tarih boyunca geçerliymiş ama işte şurası da böyle olmasaymış gibi akıllarla akıl yürütülüyor yani. Tekrar söylüyorum, burada esasen bir tane sıkıntı var. Uzun süredir, 30 yıldır dünyayı ırgalıyor olan bir tane sıkıntı var. O sıkıntı şu, demokrasi hızla genişledi, faydası genişledi ve derinleşti. Ama bu süreç içinde toplumun belli bir kesimi, yani ne olmuş oldu? Diyelim ki 1940'ta işte kadınlar oyuna girdiler ama bütün kadınlar giremediler. Okumuş kadınlar girdiler. Ailesinin okutabileceği kadınlar girdiler. Ve böyle kademe kademe bu genişleyip derinleşirken daha gelenekçi görünen vesaire filan falan bir yığın insan kapıda bekletildi. Okumuş olanlar tarafından kapıda bekletildi. Onlar giremediler. Orada bir baraj oluştu ve bu baraj aşılıyor şimdi. Yani dünya daha az demokratik değil, daha çok demokratik oluyor. Orban'ı seçenler Orban'dan çok memnun olduklarından, Erdoğan'ı seçenler Erdoğan'dan çok memnun olduklarından seçmiyorlar. Diyorlar ki bu oyunda benim de hissem olacak. O hisseyi ele geçirdikleri zaman, o gücü ele geçirdikleri zaman Erdoğan'ı seçmeyecekler zaten. Bir seçme hakları olacak mı onu bilmiyorum ama seçme hakları olmayacaksa onlar yüzünden olmayacak değil. Bu seçkinciler yüzünden olmayacak. Yani çünkü daraltalım bunu, herkes oy kullanmasıncılar yüzünden olacak.
Zaten sonradan gelenler, seçkinlere itiraz edip gelenler de bir süre sonra kendileri de seçkinci oluyorlar ve onların aynı mantığını, aynı çizgisini takip ediyorlar, sürdürüyorlar. Onların yerine geçmiş oluyor. Yani şu anda da seçkinler, yani Orbanlar evet. Da bir seçkin durumunda, Erdoğanlar da bir seçkin durumunda.
Şimdi güzel bir yere getirdim meseleyi. Şimdi biz demokrasi dediğimiz zaman bu işte oy tabanının, karar verme tabanının genişlemesi ve derinleşmesinde değil de seçilen insanların birbirleriyle maçlarında, yani siyasette gördüğümüz için oradaki kusurları demokrasiye vehmediyoruz yani, tamam mı? Şimdi orada bir takım kusurlar var, her yerde var ve hep oldu. Yani
olacak da.
Sultanlar da kusurluydu, aristokratlar da kusurluydu ve şimdiki işte demokratik elitler de kusurlu. Ama sen şimdi demokrasiyi, bu pazarları genişletip derinleştirirken aslında temsili demokrasiyle orada bir seçkin grup yarattın. Teknik olarak bunun çalışmasını sağlayan arkadaki varsayım neydi? O havuz sürekli sirkülasyon yapacak. Yani ne olacak? Sen şimdi milletvekili seçileceksin. Ben bakacağım. Celal'in milletvekilini beğenmedim. Bir dahaki sefer seçmeyeceğim. Dolayısıyla o havuz sirküle olduğu için herkesin oraya gitme şansı olduğu sürece orada bir seçkinlik, bir aristokrasi oluşmayacak. Şimdi sorun ne oldu? Tam da bunun tersi oldu. Orada bir aristokrasi oluştu. Yani Birleşik Devletler'de öyle pozisyonlar var ki babadan oğula devrediyor. Öyle temsilciler meclisi pozisyonları var ki dededen toruna devrediyor. Yani Türkiye'de işte öyle pozisyonlar oluştu ki bir takım seçilmişler artık herhangi bir değiştirme baskısından azadeler. Evet. Yani genel başkan, parti genel başkanı seçildiği zaman artık ölmenden başka bir çare kalmıyor yani seni değiştirmek için. Dolayısıyla şimdi bunlar demokrasinin varsayımına aykırıydı. Yani bunlar demokrasinin kusurları değil ki. Demokratik olmamanın, demokrasiyi gerçekleştirmedeki kusurlarımızın sonucu bunlar. Senin dediğin gibi olay ne oldu? Şimdi adam seçkin, yani seçkinciliğe karşı davrananların bayraktarı olarak geliyor ve seçkinci oluyor yani. Sonra bu adamın tavırlarından yola çıkıp ama bak böyle olmuyor, bu adama oy verenleri dışarıda bırakalım, şöyle seçkinci bir dünya kuralım deniyor. Zaten bizim derdimiz bu seçkincilik. Buradan şu da değil yani benim esas sıkıntım. Seçkin insanlar olacak yani. Buna bir itiraz mı? Aksine her insan seçkin olmalı diye bakıyorum. Yani, yani birileri sahiden çok benim gönlümü okşayacak müzik yapmalı. Birileri çok okumak isteyeceğim romanlar yazmalı. Yani seçkin olmalılar. Böyle her aklına gelen yazamamalı. Her aklına gelen müzik yapamamalı. Daha doğrusu yani her aklına gelen yapsın da ama o her aklına gelenin yaptığı iyi bir şeyler olsun. Ne iyi olur yani gibi. Ama şimdi bu işler şöyle. Bunların hepsi öğreniliyor. Tolstoy'da ilk yazdığı roman, Flaubert'in öyle bir lafı var. Dünyanın en iyi yazarı olduğunuzu düşünmüyor iseniz kaleminizi kırın. Lan bu olay öyle olmuyor. Yani yaza yaza yazar oluyorsun. Futbol oynaya oynaya futbolcu oluyorsun. Yani böyle varsayımlarla dünyaya bakılıyor. Yok yani sonuçta seçkin birileri o seçkin pozisyonları hiç de seçkin olmayan yerlerden gelerek seçkin işler yapamaz oldukları yerlerden gelerek o işleri yapabilir hale geldi. Dolayısıyla benim seçkinlerle, seçkinlikle ilgili bir derdim yok. Ama bu seçkinliğe yaslanarak tamam ben şimdi senin hakkında kararları da vereceğim noktasına gelindiğinde benim iplerim kopuyor. Sen dünyanın en iyi müziğini yap. Onu dinleyip dinlememe kararı benim. Bana onu dinletme yetkisini de devralmaya kalktığın zaman o zaman olay başka bir yere gidiyor. Yani. Ana hatları itibariyle olabildiği kadar şeyde tutmaya çalıştım. İnsanların kendileriyle ilgili kararlar hakkında. Şimdi insanların bir de toplumlar hakkındaki kararları. Asıl bizim demokrasi batıyor mu dendiğinde söz ediliyor olan mensup olduğun toplum hakkındaki kararlar yani. Diyebilir ki Aysun Kayacı ya ben senin ne dinleyeceğine, ne giyeceğine falan karışmayacağım tamam. Ama bizi kimin yöneteceğini ben seçeceğim. Sen girme bu oyuna. Sadece bu kadar. Bundan sonrasında da karışmayacağım diyebilir. Sahiden böyle de inanabilir. Ben öyle inansa bile öyle davranamayacağını bir süre sonra beni biçimlendirmeye kalkacağını ona hevesleneceğine eminim de bütün tarih bunu gösteriyor yani. Çünkü hani bu güç öyle bir şey. Yani. Yedikçe acıkıyorsun. Yedikçe doyduğun bir şey değil ki bu. Yedikçe acıkıyorsun yani. Benim vergilerimin Ankara-İzmir otoyoluna mı yoksa işte Nuh'un gemisinin aranmasına mı ayrılacağına karar verme hakkını benden devraldığın zaman bir kademe sonra benim hakkımda başka kararları verme iştahı da hissedeceksin. Hissedersin. Şimdi olan şey bu yani. Gücün merkezileşmesi bunu yaratır. Hadi diyelim ki inandık. Hadi diyelim ki birilerine toplumla ilgili, topluma dair kararlar. Yani işte hangi kanun, ne yasak olacak bu toplumda? Efendime söyleyeyim işte maskeli sokağa çıkmak yasak mı olacak? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı olacak? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne olacak? Kime ne kadar vergi biçilecek vesaire filan falan gibi kararları vermek üzere bir seçkin grup kurduk diyelim yani. Oraya bizi katmadınız diyelim. Şimdi o kararlarda benim payım olmadığı zaman şimdi esas sıkıntı yaratıyor olan kaynakların şeylerinden bir tanesi bu yani. Benim yetkim olmadığı zaman orada, benim payım olmadığı zaman olay şuraya gidiyor yani. Ben oyunun seyircisi olduğum zaman her şeye kusur bulmaya başlıyorum. Tatmin olmuyorum. Rahatsızlık yaratmaya başlıyorum. Yani. Ben rahatsız oluyorum. Celal'e rahatsızlığımı bulaştırıyorum, huzursuzluğumu. O ona, dolayısıyla sen çok herkesi tatmin edeceğini düşündüğün kararlar vermiş olduğun halde bu kararlar kimseyi tatmin etmez oluyor. Şimdi bana burada şunlar söyleniyor işte. Tekrar aynı noktaya geliyoruz. Deniyor ki ya o kararların zaten doğruları biliniyor. Bilim insanları var. Ya bilmiyoruz kardeşim. Bilmiyoruz. Yani şimdi bize efendime söyleyeyim işte 2019 yılının son aylarında Covid gibi bir şey musallat olacak bilmiyoruz. Musallat olduğu zaman onun ne menen bir şey olduğunu bilmiyoruz. Onun ne menen bir şey olduğunu öğrendiğimiz zaman onun nasıl üstesinden gelebilir olduğumuzu bilmiyoruz. Ve işte şimdi son zamanlarda patır patır dökülmeye başladı ki birçok bilim insanı bu konuda mutabık değil. Dolayısıyla şimdi hangi bilim insanının sözüne göre neyi yapacağız? Şimdi bunları bilmiyoruz. Bilmiyor olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Bilmiyor olduğumuz bir dünyada yaşıyor olduğumuz için demokrasiye ihtiyacımız var. Kaldı ki güncele bağlayayım. Güncel değil konumuz, mühim şeyler ama yine de güncele bağlayayım. Şimdi diyorsun ki aileyi korumak üzere İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettik. Aileyi koruduk. Hangi aileyi koruduk? Ne oluyordu da aile korunamıyordu? Senin annenle senin baban onca senelik evliliklerinde birbirlerine buğz ettikleri, birbirlerinden nefret ettikleri, mi sıkıldıkları falan dönemler olmadı mı? Benim annem ve babam oldu. Yani birçok zaman olmuştur. Yani. Ama sonuçta bu insanlar çocukları var ve aileyi korumak adına, yani devlet onların ailesini korumadan, onlar kendi ailelerini korumak adına, çocuklarını korumak, çocukları ve eşleriyle birlikte o aileyi korumak adına kendilerini bir şeylerden alıkoydular. Yani baban annene bir tokat atmaktan kendisini alıkoymuştur. Annen babana bir tekme atmaktan ya da küfretmekten kendisini alıkoymuştur. Sonuçta ihtilafsız bir dünya yok. Dünya durmadan ihtilaf üreten bir yer. Bu ihtilafların üstesinden geliyor insanlar ve ailelerini koruyorlar. Her ailede sayısız ihtilaf oluyor. Kardeşler birbirleriyle didişiyorlar. Sonra aileyi korumak adına bu didişmeleri bastırıyorlar. Kendileri kendi davranışlarıyla bunu yumuşatıyorlar ve ne oluyor? İşte oradan bir şeyler öğreniyorsun. Bu sayede adam oluyorsun. Şimdi hepimiz böyle bakacak olursak ne olduysak o ailelerin içinde olduk. Yani annelerin, babaların koruduğu ailelerin içinde olduk. İşte ama bazı durumlar oluyor ki besbelli adam kadının veya kadın adamın hayatını zehir ediyor. Yani aile o ailenin mensupları tarafından korunur, korumaya değer olmaktan çıkıyor. Bu durumlara genellikle maruz kalan kadınlar ve kadınlar bu bütün demokratikleşme süreci boyunca en geriden gelerek demokratik haklarını elde ediyor eden kesim bunlar kadınlar. Ve bu kadınlar şimdi tabii olarak daha güçlendikleri için daha talepkar olabiliyorlar. Ve diyor ki şimdi kadın, yani kardeşim benim ailem korunmaya değmez. Yani bu aile korunmaya değecek bir aile değil. Yani bu ailede çocuk yetiştiği zaman o çocuk travmatik bir şey olacak falan ve kendi ailesini iptal etmeye karar veriyor. Boşanacak. Şimdi adam diyor ki boşanamaz. Neden? Adamın kanaati öyle. Burada devlet araya girip diyor ki bu aileyi koruyacağım ben. Yani kadının elini zayıflatarak, kadın eli güçlenirse boşanabilecek. Zımnen bu muhafazakarların söyledikleri şeylerin altına bak, tam da söyledikleri bu yani. Bu kadınların zaten maddi güçleri olduğu için, güçlü oldukları için aileler bozuluyor. Halbuki demek istedikleri şey şu. Bu ailelerin çoğu sürdürülebilir aileler değil. Korunmaya değer aileler değil. Ama biz devlet olarak bunu korumak zorundayız. Kadını kendisinin korumaya yanaşmadığı aileyi biz devlet olarak korumak zorundayız. Şimdi devlet burada oyuna dahil olmazsa, korumazsa aileyi korumak işi kadının güçlendiği durumda. Aileyi korumak işi aileye kalacak. Aileye kaldığı zaman erkek ayağını denk atacak. Şimdi demiş oluyor ki yani erkeğin ayağını denk atmak zorunda kalmayacağı bir biçimde aileler korunsun. Şimdi o aileden de bir yığın travmatik çocuk çıkacak. Yani şimdi adamın kadını her gün üst posta dövdüğü bir ailede yetişen çocuk veya adamın çocuğu her gün üst posta dövdüğü bir ailede yetişen çocuk, çocuğun aile nosyonu ile senin aile nosyonun, benim aile nosyonum birbirinden farklı değil mi? Yani şimdi senin için, benim için aile kurumu sahiden de değerli, korunmaya değer bir kurumdur. Ama o çocuğun, o çocuk, o öyle yetişmiş çocuk için aile kurumu cehennem. Yani aile kurumu dediğin her şeyine engel olunmuş, durmadan dayak yediği, muhtemelen cinsel istismara uğradığı bir yer. E şimdi kimin aile kurumunu koruyoruz? Yani şimdi o çocuğun aile kurumuna bakışıyla benimki farklı. Bunun neresinde bilim? Yani bilim bunun neresinde neyi çözecek yani? Biz bunu müzakere edeceğiz kardeşim. Öyle insanlar da var bu toplumlarda, bütün toplumlarda. Öteki türlü insanlar da var ve bunların aile konusundaki politikaların üretilmesinde müzakere etmesinden başka bir çözümümüz yok. Öyle dışarıda doğru bir karar, doğru bir çözüm yok yani. Ve problem
yani aileler kendi aralarında müzakere ederek sorunu çözebiliyorlarsa devam ediyor zaten, aile korunuyor. Değilse o ailenin korunmasına ihtiyaç yok. Devletin gelip erkeğin yanında durup kadına zorla biz bu aileyi koruyacağız diye dayatmasının da bir anlamı bulunmuyor.
Ha şimdi o bir level, bir seviye yani. Şimdi bir başka seviyeye geldim. Şimdi devletsin, siyaset yapıyoruz. partileri seçtik, iş başına geldiler. Bir aile politikası olacak. Devletin bir aile politikası olacak, hükümetin bir aile politikası olacak. Şimdi bu aile politikasının dışarıda bir referansı yok. Bunu demeye çalışıyorum ilaveten yani. Senin söylediğinin bir tarafta o tamam, elde bir. Ama bir de ikinci tarafı var. Yani bu aile politikası, her aile kendisini korumakla koruyabildiği kadar koruyacaktır, koruyordur zaten, devletin bulaşmaması gerekir falan, onlar bahsediyor. Ama bir de yani sonuçta bir aile politikamız olacak yani. Yani aile kurumunu düzenleyen kanunlarımız olacak. Evlenmeyi düzenleyen, boşanmayı düzenleyen, şiddete maruz kalmış olan çocukların ne yapılacağına karar veren, değil mi? Bir, böyle bir mevzuatımız olacak. Bunları da meclis, siyaset üretecek, hükümet uygulayacak, değil mi şimdi? Bunlara da ihtiyacımız var. İyi, bunu şimdi, bunun bütün bunların dışarıda bir referansı yok. Yani Kur'an bir referans diye bu konuda bilim de referans değil. Bu müzakereyle çözülecek. Bunu müzakere etmemiz gerekiyor çünkü her birimizin ailesi, dolayısıyla her birimizin aile nosyonu farklı. Şimdi bunu her konuya götürebiliriz. Her birimizin iş kavramı birbirinden farklı. Benim için iş, yapmak istediğim, yapmaya değer bulduğum işleri yapmak ve mümkünse oradan geçimimi de sağlamak idi. Hep böyle oldu yani. Mümkünse, mümkün olmadığı durumlar da oldu. Ama bu, çok şükür bu yaşa kadar yapmayı içime sindiremediğim işleri yapmak zorunda kalmadım. İşe benim bakışım böyle. Ama benim babamın böyle bir lüksü yoktu. Babam için iş katlanmak zorunda olduğu, çünkü ailesinin geçimini sağlamak zorunda olduğu bir faaliyetti. Şimdi herkesin iş kavramı farklı. Herkesin şehir kavramı farklı. Şehirden anladığı şey, şehirden beklediği şey farklı. Böyle dışarıda bir yerlerde şehirden şunu anlamalısın, şehri şöyle görmelisin diyen birilerinin bir dayanağı yok. Bak, bunları müzakere etmek zorundayız. Müzakere etmenin şartı ne? Eşit olmamız gerekiyor. Senin bana, ama sen de şehirden anlamıyorsun ki kardeşim ya, şehir, bak ben şehircilik okudum falan deme lüksün yok. Sen şehircilik okudun, ben o şehirde yaşadım, yaşıyorum yani. Bizim şehirle ilişkimiz başka yani. Şehirle kurduğumuz ilişki, yani senin şehircilik varsayımlarıyla falan sınırlı değil ki. Dolayısıyla şimdi bütün bu politikalar üretilirken benim bu oyunun içinde olmam gerekiyor. Müzakere edebilmemiz için eşit olmamız gerekiyor. Ama hani şeyde tekrar hatırlatayım, sonra tamamlayayım başka bir yere sen kışkırtmayacaksan. Yani sonuçta diyelim ki sen şehirle ilgili, şehrin nasıl olması gerektiğine dair her şeyi sahiden de çok iyi biliyorsun. Ve yaptın. Ama bana sormadan yaptın. Ya bu beni tatmin etmez. Ulan şurası da şöyle olsaydı derim. Halbuki onu benimle müzakere edip de yapsaydın ve ben o süreçte öğrenseydim. Aynı şeyi.
Mesela son canlı örnek Boğaziçi Üniversitesi rektörünün atanması. Evet. Orada müzakere edilmiş olsaydı, rıza salınsaydı, siz ne diyorsunuz deseydi olurdu. Onlara rağmen o dışarıdan birisinin getirilip başlarına konmuş olması doğal olarak ciddi bir probleme yol açıyor. Evet, açar yani. Da yani, her yerde açar.
Sonuçta demokrasi, böyle baktığımız zaman tırnak içinde karar, yani insanların kendi kararlarını vermesi, veremediği durumda o karara razı olması, yani evet, kendisinin verdiğini zannetmesi minimum yani. Evet. Ha, ben de şimdi burada şu oyu kullandım, şimdi zaten şey dolayımlandıran şey bu. Şu oyu kullandım ve evet, ben de bu karara katkımı sağladım. Ama ana hatları itibariyle esas mesele şurada. Biz bir tane rektör seçecek isek de, her birimizin farklı farklı fikirleri var ise de, bunları tartışırken öğreniyoruz. Birincisi bu. İkincisi, tamam, eğer oy verebiliyor isem ama benim istediğim seçilmemiş ise, buna bir katlanma kabiliyetim olur artık. E sen şimdi bana bunu dayattığın zaman niye katlanacağım? Ben oy veremedim, tercihte bulunamam. Yani ben hani Boğaziçi Rektörlüğü'nde, rektörlüğü meselesinde söyleyeceklerimi zaten daha önce söylemiştim. Yani Boğaziçi sadece Boğaziçi çalışanlarının veya öğrencilerinin değildir, herkesindir. Dolayısıyla daha çok katılımla seçilmesi gerekir. Daha çok kişinin katılması gerekir. Aksi halde Boğaziçi ne olur? Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi çalışanlarının ve öğrencilerinin malı olarak bana uzak bir yerde olur. Ve ben onu içselleştiremediğim, sahiplenemediğim için de harcanmasını daha kolay katlanılır bir şey olarak bulurum. Halbuki Boğaziçi kendisini hepimizin malı yapsaydı daha geniş bir paydada buluşacaktık falan. Ama ana hatları itibariyle dünya şeyin başlığına en sonunda gelelim yani bölümün başlığına. Dünya bu geldiği noktadan vazgeçmez. Sonuçta daha çok kişi, daha çok konuda, daha çok kararı kendisi verme hakkından vazgeçmeyecek. Orbanlar, Erdoğanlar, Trumplar falan filan arzi şeyler. Yani Trumplar arzi derken Trump'ın gidişini bir şey olarak göstermiyorum. Yani Trump gider, yarın bir Trump gelir falan. Ama sonuçta bunlar arzi şeyler. 10 yıl, 20 yıl falan sürebilir. Ama net toplamda insanlık, daha çok insanın daha çok kararı daha yaygın biçimde verebildiği bir yere doğru gidiyor ve gidecek. Ne olacak demokrasinin akıbeti açısından baktığımızda şunlar olabilir yani. Bizim bugün demokrasi diye bildiğimiz bu demokrasi oyunu, yani temsili demokrasi, yani ben bilmem kimi seçiyorum zannedeceğim ama aslında onu genel başkanı seçmiş olacak, oraya oturmuş olacak, o da işte hani aslında kendi menfaatinin peşinde koşuyor iken sanki filan gibi oyunlar oynayacağım. Bu bitiyor olabilir. Bitebilir de yani. Bu ulus devletlerin tamamı bitebilir. Önümüzdeki haftada eğer sence uygunsa zaten ulus devletlerin geleceğini tartışalım. Çok daha doğrudan demokrasi olabilir. Bu çok daha doğrudan demokrasi deyince aklımıza hemen şey geliyor. Bu internet üzerinden efendim her konunun oylanması, referandum falan. Öyle de olmayabilir. Yani aslında herkes her konuda fikir beyan etmek de istemeyebilir yani. Herkes her konuda taraf olmak da istemeyebilir. O daha sağlıklı bir yerin oluşturabilir toplumları.
Bir de öğrenen makineler var. Dijitalleşmiş bir dünya var. Onun getirdiği yeni bir demokrasi anlayışı olacaktır.
Gibi yani sonuçta bizim şimdi hayal edemeyeceğimiz bir yerlere doğru bu gidecektir yani. Nasıl IBM'cilerin hayal edemeyeceği yere gittiyse bilgi işlem teknolojisi, nasıl fizikçilerin hayal edemeyeceği bir yere gittiyse kuantum fiziğiyle fizik, sonuçta biz şimdi böyle sanki dünyanın sonu gelmiş, biz bilinmesi gerekenlerin hepsini öğrenmişiz ve buna yaslanarak demokrasiye karne biçiyoruz falan. Böyle bir şey yok yani. Biz yolun bir yerindeyiz, bir noktasındayız ve zaten buradan sonrasını hayal edemediğimiz için bu noktadayız. Hayal edebilecek olsaydık onu yapmış olacaktık yani. Bunun hayal edilmesi.
Zaten yolun sonunda geliyoruz duygusu var ise, bir kaosa doğru gidiyoruz duygusu yaşıyorsa insanlar, demek ki bir şey değişiyordur.
Evet.
Yeni bir şey çıkıyor demektir.
Evet, sonuçta şimdi bu yeni çıkandan korkuyor olanların şimdi tamam kardeşim bir dakika doğumu engelleyelim. Bunun içinde işte insanları oyunun dışına itelim. Biz karar verelim falan panikleri, telaşları var. Bu çünkü imtiyazlarını koruyamayacaklar. Bu oyun bitti yani. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu çarkı geriye döndüremezler diye bakıyorum. Sonuçta insanlık çok kestirme bir şekilde, çok kısa bir süre içinde, çünkü çok olgunlaştı yani bu meyve. Evet. Demokrasiyi ciddi ölçüde değiştirip daha demokratik bir düzeni kuracak. Yani demokrasi değişiyor, bundan sonra değişecek. Bundan sonra olan daha demokratik olacak. Evet. Ve tekrar söyleyeyim, daha demokratik benim açımdan ne demek? Daha çok insan, daha çok konuda, daha çeşitli opsiyonlarla, opsiyonlara sahip olarak kararlar verme hakkına, yetkisine, gücüne sahip olacak.
Diyelim, bitirelim burada. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Cuma akşamı bu konuyu, demokrasiyi Clubhouse'da açtığımız odada saat 9'da yeniden ele alıp konuşacağız. Görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.
Clubhouse'da Cekare diye bir kulüp yaptık. Yani oraya galiba üye olunabilir. Ne işe yaradığını çok da iyi bilmiyorum o kulüp kavramının ama Clubhouse'da evet. Öğreneceğiz onları da böyle.
Bunu da öğrendikçe ilan ederiz.
Öğrene gidiyoruz. Yani hani oraya üye olunabilir ve dolayısıyla belki o haber veriyordur. Hani oraya üye
evet, olunabilir. Muhtemelen.
Bu kulüpte oturum başlıyor falan diye. Onu da bildirmiş olalım.
Onu da zaten ilan edeceğiz. Geliştikçe konu devam edeceğiz üzerinde konuşmaya. Biz sonradan öğrenmeye başladığımız için gençler bunu daha iyi biliyorlardır ama biz de yavaş yavaş öğreniyoruz işte. Peki, hoşça kalın dedik. Görüşmek üzere.